Ayrım 26, Uzun Yol, Bernard Muatesier, sayfa 245. Dev Dalgalar. Tuhaf ama gerçek, yüksek güney eylemlerinde kaba dalgalar bazen 15 metreye yükselebiliyor, uzunlukları da 600 metreyi buluyor. Hiç bitmeyen kuyruklar halinde birbiri arkasından yuvarlanıyorlar. Bazen içlerinden anormal büyüklükte biri ötekilerin çok üstüne çıkıyor ve çok uzaktan gelişi görünüyor. The Cape Horn Breed'den alıntı, Captain W.H.S. Jones. Bütün seyir yapanlar bazı dalgaların ötekilerden büyük olduğunu fark etmişlerdir. Buna Akdeniz'de bile rastlanır. Zannedersem anormal olarak diğerlerinden yüksek dalgalar, değişik hızlarda yer değiştiren dalgaların üst üste binmesinden kaynaklanıyor. Denizde bunların hepsi mevcut. Ana kaba dalgalar birincil, geçmiş bir fırtınanın veya çok uzaklaşmış bir depresyonun bıraktığı artçı dalgalar. Tzu-Hang'ı yolundan hafifçe döndüren bir dalga altından geçti. Beryl kolayca rotayı düzeltti. Vadinin ortasına geldiğinde arkasındaki su izinden yolunu ayarlamak için dönüp arkasına baktı. Teknenin arkasında sudan bir duvar yükseliyordu. Ucu bucağı olmayan genişlikte ve o kadar sarp ve yüksekti ki bu duvar, Beryl Tzu-Hang'ın bunu aşamayacağını hemen anladı. Bu dalga öbürleri gibi kırılmıyor, ön yüzündeki sular bir şelale gibi çağlıyordu. Un Foie Souffle'den alıntı, Miles Smith'in. Kabin hizasında yandan 2 metre yarılarak yarı yarıya su dolup batmasına ramak kalan Tzu-Hang'ın direkleriyle kabininin tavanını da biçen bu su duvarı nasıl meydana gelmişti? Paralel dalgaların kötü zamanda üst üste binmeleri miydi? Acaba güneyde uzak bir yerde çok büyük bir iceberg'in devrilmesinden kaynaklanan muazzam bir çalkantının meydana getirdiği kaba dalgalar olabilir mi? Tabii bunlar varsayım ama denizde öyle tuhaf şeyler oluyor ki. Aysbergler devrilebilir. Bu iyi bilinen bir olay. Hatta bazen buzullardan denize çok büyük parçalar koparak düşüyor. Dikkat edilmesi gereken Tzu-Hang'ın kazası 98 derece batı boylamı ve 51 derece 20 dakika güney enleminde olmuş. Bu da American Pilot Chart'ının Aralık-Ocak-Şubat ayları için verdiği iceberg sahaları tehlike limitinin içinde kalıyor. Yolculuktaki problemler, göksel seyir. Ben İngilizlerin AP-3270 tablolarını kullanıyordum. Amerikan HO-249'lara tekabül ediyor. Dünyanın bütününü kapsaması için 3 cilde ihtiyaç var. İkisi güneş, gezegenler, ay, biri de yıldızlar için. Yükseklik doğrusu çok kolay elde ediliyor. Yıldızlar için bir tek giriş, güneş ve gezegenler için 2 giriş yetiyor. Halbuki Diumgard Batay'ınkine 8-9 giriş gerekiyor ki o kadar da yanlış yapma olasılığı var. Ayrıca HO-249 tablolarının 1963 basımında 2000 yılına kadar efemeridlere gerek duyulmuyor. Bu HO-249'lar US Naval Oceanic Office tarafından çıkartılıyor. Maurice Olivo, La Navigation Astronomique à la Part de Tout, Edition du Compas adlı eserinde Olivia Sternweir'in de Solitaire ou pas'da Arto mevki hesaplamasını çok basit ve pratik olarak anlatıyorlar. Sextant. Bir sekstantın dürbünü deniz kabarırken ya da yıldız rasatı yaparken iki göz açık olarak bakabilmek için rahatça kaldırılabilmelidir. Zira akşamları ufuk çizgisi iki göz açıkken çok daha iyi görünür. Bu seyahatte sadece 3 defa yıldız rasatı yaptım. Çünkü açık denizde seyir problemleri daha az olduğu için güneş yeterli oluyordu. Sabahları bir, öğlenleri de bir doğru ile yetindim. Yalnız karaya yaklaşırken akşam üzerleri de başka doğrular çiziyordum. Unutmamak gerekir ki akşam üzeri alınan doğrular önemli kırılmalar yüzünden çoğu zaman bilhassa güney denizlerinde hatalı olabilir. Yıldızlar için hiç kırılma olmadığından konulan mevkiler çok hassas oluyor. Yarım milden az, bazen 1/4 mil hatayla. Bu da alçak kıyılar ve atöllere yaklaşırken çok yararlı oluyor. Gece gözlemleri çok mühim. Yeter ki sekstantla ölçüm iyi yapılsın. Bundan önceki seferlerimde, aysız gecelerde dürbünsüz ve iki gözüm açık olarak çok sık yıldız gözlemleri yapmıştım. Bunları dürbünle yapmak mümkün olamazdı. Saat. Kronometredeki 4 saniyelik bir hata mevkide 1 mil hata yapar. 1 dakikalık hata ise ekvator civarında 15 mil, ılıman bölgelerde yaklaşık 12 mil hata demektir. Radyo olduğundan beri artık hiç problem kalmadı. Bir çalar saatle bile seyir yapılabilir. Radyolardan yayınlanan saat gongları için günde 24 saat, her 5 dakikada bir Greenwich saat ayarını 5000, 10000, 15000 kilocycle'dan veren WWV istasyonunu kullanıyordum. Seyahatin her safhasında dinleyebildim. Tecni France marka radyo, bu nedenle 8 yıldır teknede. Kronometre hususunda Fred marka civalı küçük pille çalışan kapaklı kocaman saati kullanıyorum. Pili 6 ay dayanıyor. Saat günde muntazam 3 saniye geri kalıyor. Pil bittiği zaman değiştirilebiliyor. Bu saat benim hoşuma gidiyordu. Çünkü saniyeleri büyük iğneleri sayesinde ta kokpitten görebiliyordum. Bir tane de bileğimden bütün seyahat boyunca çıkarmadığım otomatik su geçirmez Rolex saatim vardı. Yol boyunca kayışı kopacak diye hep korktuğum halde hiçbir şey olmadı. Gözlemlerim esnasında teknenin her yerinde benimle beraber olduğu ve çok dakik ve süreklilik gösterdiği için hep onu kullandım. Şunu da söyleyeyim ki Akutron denilen şimdi oldukça yeni bir sistem var. Zemberek kullanılmayan bu sistemin söylenenlere göre doğruluğu günde 1 saniyeye kadar garantili. Pusula. Çelik bir teknenin pusulası metal kitleden fazlasıyla etkilenir. İyi düzeltilmiş olsalar da dünyanın değişik yerlerindeki sapmalarda dekli nezamı hesaplayarak ne kadar düzeltseniz de pusula yine şaşar. Onun için her seferinde kompansasyonu yenilemek gerekir. Tekne bayıldığında her şeyi daha karmaşık hale getirmek için yine hata verir. Ben bu yüzden Joshua'da her şeyi basitleştirdim. Bir pusula yatağın ayak ucunda, bir de kokpitte Fion Kerteriz pusulası vardı. Hiçbiri kompanse edilmemişti. Hatta mıknatıslarını söküp atmıştım. Ayak ucundaki doğru göstermemesine rağmen bana rota değişikliklerini bildiriyordu. Kokpitin ortasında ayağa kalkıp kerteriz pusulasını yukarı doğru tuttuğumda doğru gösteriyordu. Rotamı bilhassa da kıyılara yaklaşırken güneşin ve yıldızların semtlerine göre düzeltiyordum. HO-249 tablolarıyla çocuk oyuncağı, sekstantı bile gerek yok. Saate bir göz at, tabloya gir, 30 saniye sonra güneşin veya yıldızların semtiyle çıkarsın. Tabii kabul ediyorum, bütün bunlar uydur kaydır işler. Çelik bir teknede iyi kompanse edilmiş bir pusula çok daha iyidir. Ama mıknatıslı bir iğneyle yolunu bulmaktansa gökyüzüne ve denizin işaretlerine bakmak benim tabiatıma çok daha uygun. Fakat sisli, kayalıklı, akıntılı Manş Denizi veya ona benzeyen başka bir yerde devamlı seyir yapacak olsaydım, ben de Jean-Louis Martinet'in Iorana teknesinde 9 metre çelik kotra yaptığı gibi pusulayı direğe asar, elektronik repetitorunu da kokpite indirirdim. Bu uygulamayı o kendi kendine çok kaliteli bir şekilde gerçekleştirmişti. Meteoroloji Bültenleri. Manş, Gaskonya Körfezi, Ümitburnu ve Avustralya için meteoroloji bültenlerini radyodan ses kaydedicime kaydediyordum. Bu bana tekrar tekrar dinleme ve önceki günlerin kayıtlarını da silmediğimden gelişmeleri daha iyi hissetme olanağı veriyordu. Birkaç zaman sonra ses kayıt cihazında ses kalitesi bozuluyor, sonra da hoparlörlerin öldüğü intibağı veriyor. Sonradan öğrendim ki cihazın manyetik kafalarını, yani banda bastıran bir çeşit meme, ipek kağıtla nazikçe silince müzik kalitesi geri geliyor. Yine öğrendim ki bir takım mini kasetler varmış ve bu kafaların üzerine biriken partikülleri otomatik olarak temizliyormuş. Hatırlanması gereken bir de 60 dakikalık mini kasetlerin 90 ve 120 dakikalık olanlardan daha sağlam olduğu. Goyo malzeme. Goyo vinç ve kilitler beni çok memnun etti. Seyahatten sonra içlerinin durumuna bakmak için vinçleri söktüğümde yepyeniydiler. Ayrıca çok basit ve dayanıklı bir mekaniği var ve fiyatına rağmen başka bir sürü vinçten daha ucuz. Bu vinçler imalatçısı tarafından Joshua'ya hediye edilmişti. Ama bir kere daha söyleyeyim. Bu satırlarda işe yaramaz bir markayı hatır için denizci dostlarıma katiyen tavsiye etmem. Korozyon riskini önlemek için bu vinçlerin montajına bence çok dikkat etmek lazım. Altları yumuşak alaşımdan olduğu için çelik tekneyle olan temasını iyi bir izolasyonla kesmek gerekiyor. Ben bunun için Bostik kullandım. Plastik tüp içinde kauçuk bazlı siyah bir krem. Dört bağlantı civatası buna bulandırılıyor. Bronz vinçler için de aynı tedbiri almak lazım. Goyo kilitler de beni şaşırttı. Üç camadanı olduğu için hep kullanımda olan büyük trinketin orsa yakası kilitleri neredeyse hiç yıpranmadan 34-35 bin mil yol yaptılar. Trinketin kendisi yolun sonuna yakın yırtılmıştı. Sarı metalden klasik kilitler muhtemelen bunun üçte birinde dayanmazdı. Bundan önceki seyahatte tek yönlü bir Atlantik geçişinde ruhlarını teslim ettiklerine şahit olmuştum. Unutmamak lazım ki kilitleri en çok rüzgarsız havada İstralya'ya devamlı sürtünmek yorar. Goyo'yu kullananlara tavsiyem kullanmadan birkaç gün önce biraz yağlamaları. Bir hafta kadar biraz vıcık vıcık gibi olur ama uzun müddet çok iyi çalışır. Goyo kullanılacaksa bir boy büyüğünü kullanmalı. Bu yelkenin rahat inmesini sağlar. Tam tamına seçilmiş kilitler yelkende mayne ederken takılma eğilimi gösterir. Bana göre 8 milimetrelik İstralya'ya 10'luk kanca kilit bence akıllı bir seçim olur. Paslanmaz çabuk kilit. Bütün seyahat boyunca flok ve trinketlerin karula ve mandar köşelerinde 8 milimetrelik kilitlerden kullandım ve %100 memnun kaldım. Wishar firması tarafından üretilen bu kilitler açacağı gerek duymadan açılabiliyor ve katiyen kendiliğinden koy vermiyor. Ayrıca kilidin pimi tamamen çıkıp kaybolmuyor. Bu bir endişeyi daha eksiltiyor. Bence bu paslanmazdan çabuk kilit galvanizli, vidalı sökmesi takması yavaş adi kilitle yarışlarda kullanılan parmakla sustalısı itili veren kilitler arasında bir sistem. Bu ikincisi yarışlarda başarılı olduğunu kanıtlamış ama sarı metalin uzun eforlardaki performansı beni şüphelendirir. Gemici feneri. Gemi yollarında dioptrik camlı, galiba böyle deniliyor, küçük bir fener kullanıyordum. Bu fitilin ışığını adi camlar gibi dağıtmadan yoğunlaştırarak bilinen gemici fenerlerinden daha uzaklara götüren bir fener. Hem de gaz yağı tüketimi çok az, gecede yaklaşık 4 çorba kaşığı. Bu fener rüzgardan etkilenip hiç sönmedi ve bu konuda hep iyi şeyler duydum. Onu arka kabinin üstüne yani çok alçak bir yere sabitledim ki yelkenler tarafından görünmesi engellenmesin. Zaten flokların da trinketlerin de ıskota yakaları oldukça yukarıdaydı. Böylelikle biraz mizana direği tarafından maske edilse de ufkun her tarafından görülebiliyordu. Mizana'nın 70 santim önünde olduğundan hafif rota sapmalarında pupadan da görünüp kaybolma şeklinde gemilerin dikkatini çeker. Zaten gemi yollarında uyumam. Dinlenmek için kokpitte biraz uzanır, hiç kabine inmem. Gemi yollarını da bir an evvel kat etmek için hep dikine geçmeye çalışırım. Belli başlı gemi yolları pilot kitaplarda gösterilir. Hava ciddi şekilde bozuk ise ve deniz de varsa o zaman 250 mumluk bir fener kullanırım. Çok uzaklardan görülebildiği gibi bir de hale yapar. Yalnız tüketimi fazla. Gecede bir şişe gaz yağı. Film ve fotoğraflar. Bunlar her ne kadar seyri doğrudan ilgilendiren malzemeler olmasa da birkaç kelime de olsa bahsetmek isterim. Sunday Times'ın hediyesi Japon malı Nikonos marka bir sualtı makinesi ile donanmıştım. Hiç problem olmadı. Serpintilerden etkilenmedi. Çok iyi fotoğraflar çekti. Kameram 16 milimetre çeken bir Bolio idi. Bunu bana meşhur Yankee teknesiyle yelken okulu yaparak 7 dünya turu atan Irving Johnson şiddetle tavsiye etmişti. Denizde film çekme konusunda derin tecrübeleri vardır. Onu dinlemekten pişman olmadım. Bu kamerayla Civadra'nın ucundan bilhassa da direğin tepesinden çok güzel görüntüler aldım. Acemi olmama rağmen diyafram açıklığını kontrol eden Celul Incorpore ve objektiflerinin kalitesi 75-25-10 sayesinde hiçbir görüntüyü kaçırmadım. Her 15 bobinde bir elektrik prizinde şarj edilebilen ufak nikel kadmiyum bataryasının yerine bana 5 tane 1,5 voltluk deniz tipi Wonder pillerden bir koli yaptılar. Saniyede 24 kare hızda 10-12 bobin çekebiliyordu. Bu da bana pil kullanımı konusunda yeterli özgürlüğü verdiği gibi 3 yıl önce stokta kalan piller hala mükemmel iş görüyor. Çizmeler. Sırf kauçuktan çizmeler hemen kuruyor. İçini bir bezle şöyle bir kurulamak yetiyor. İçi bez kaplı veya kürklü olanları hep ıslak kalır. Yün çoraplar. Yağmurlukla dışarıdan içeri girdikçe yerler devamlı ıslandığından çorapların üstüne plastik torba geçirmek ıslanmalarını önlüyor. Lois bana yerlere gazete kağıdı sermemi de tavsiye etmişti. Birkaç yaprak suyu çekiyor, netice mükemmel. Kaymadan üstünde yürünüyor ve 24 saat dayanıyor. Sonra yenileriyle değiştiriliyor. Bazen birkaç gün değiştirmeden tuttuğum oldu. Jean Rivolier kutup ekspedisyonundan kalma içi naylon benzeri kumaşla kaplı altı deri şosonlar vermişti. Kabinin içinde çok kullanışlı. Bununla naylon torba geçirmeye gerek kalmıyor. Eldivenler. Dışarıda giymek için deri, kabin için muflon eldivenlerim vardı. Islansalar bile dışarı eldivenlerim ellerimi sıcak tutuyordu. İç ısıtma hiç yoktu. Onun yerine sıcak giyecekler. Kabul etmek gerekir ki metal bir tekne konserve kutusu gibi korunaklı. Dolaba kuru olarak konulan bir şey yine kuru çıkar. Çatlaklar. Ellerin sağlığının çok büyük önemi var. Çatlak parmakların acısıyla bazı trimleri yapmaktan çekinilir ve bu yüzden işler yavaşlar. İşin kötüsü çatlaklar daha da büyür. Birkaç yıl önce Akdeniz'de bir mevsim yelken okulu yaparken sağ elimin orta parmağı açılmıştı da çok ızdırap çektim. Bir ıskotayı bile toplayamaz olmuştum. Bu seyahat için ellerimi iyi kolladım. En ufak bir işaretle yara bandı kullandım. Geceleri çıkarıp tatlı suyla iyice yıkayarak çatlama eğilimi gösteren yerlere bana daha az faydası olan pomatları denedikten sonra Dermofil in diyen çubuğu sürüyordum. Sonuçta 10 ay denizde ellerimle ilgili hiç problemim olmadı ama el konusunda gerçekten çok dikkatli davrandım. Taze balık. Vion paraketesini denemem gerektiğinden parakete salvosunu devamlı arkadan çektiğim için buna takılır korkusuyla sırtıyı arkadan salamıyordum. Ama ilk turda hava şartları müsait olduğu için zamanın üçte birinde ve bilhassa Hint Okyanusu'nu ilk geçişte bir oltayla boşa sırtı çektim. Halbuki Atlantik alizelerinde iki dorado ile yüksek enlemlerde 7-8 kiloluk iki ton balığı tutmuştum. Daha önceki seyahatlerde yaptığım gibi arkadan 2-3 oltayı beraber çekseydim taze balık meselesi halledilebilirdi. Ama bu enlemlerde balık tutmaya pek güvenmemek gerekiyor. Tatlı su. Normalde her şey dahil adam başı günlük 2,5 litre hesaplanır. Tropiklerde belki biraz daha fazla düşünülebilir. 10 ayda tam olarak 303 gün günlük 2,5 litre 760 litre kullanım demektir. Yola 400 litre ile çıktığıma göre bombaların altında biriken sulardan 360 litre toplamam gerekiyordu. Aslında çok daha fazlasını biriktirmiştim ki geldiğimde depomun yarısı dolu olduğu gibi yolda da bir sürü çamaşır duruladım. İsteseydim Tahiti'ye yola çıktım 400 litreyle dönebilirdim. Yani yüksek enlemlerde bu konuda endişe etmeye gerek yok. Bunu zaten Tahiti Alicante yolculuğumda fark etmiştim. Tropiklerde uzun bir yolculuğa çıkan tekne şayet su toplamak için yeterli, basit bir düzeneği olan güneşliği varsa çok rahat eder. Sakin bir demir yerinde büyük miktarda su biriktirebilir. Joshua'da kullandığımız sistem aylarca yağmur sularıyla yaşamamı sağladı. Sağlık bülteni. Greyfurtlar 3 ay dayandı ve ben bu ilk 3 ay zarfında yaklaşık her gün bazen de gün aşırı bir tane yedim. Ondan sonra limonlara başladım. Tek tek kağıda sarılmış olarak 7 ay dayandılar. Günde bir taneyi suya sıkarak 2 kere de tüketiyordum. Bütün seyahat için 20 komprimelik bir tüp C vitamini ile 3. aydan itibaren seyahatin sonuna kadar günde bir tablet Pentavit Midi aldım. Günde yarım bardak deniz suyu içiyor, pilav pişirirken de tuz yerine suyuna deniz suyu katıyordum. 10 ayda 15 litre kadar şarap içtim. Hiç başka alkol almadım. Yemeği iki gözlü kadransız Optimus gaz ocağında yapıyordum. Ön ısıtma için kullandığım alkol yalpalarda dökülürse diye biraz amyant kullanıyordum. O da alkolle ıslanınca ocağı yakarken ateşleme fitili oluyordu. Bir de ayrıca çay, ova maltin, küp, buyon, kahve gibi şeyler pişirmek için küçük bir kamping gaz kullanıyordum. Her zaman yemeğimi pişirebildim, kötü havada bile. Düdüklü tencere hep kullanıldı. İçindekileri dökmemesi bir avantaj teşkil ediyor. Sosis şeklinde küçük bir yay, sandov lastikleri sistemiyle onu ocağın üstünde tutuyor. Aynı düzenek tencereler tavalar içinde denizli havalarda ocağın üstünden uçmamaları için gerekli. Yemeği acıktıkça yiyor ve yaraması için yediklerimi uzun uzun çiğniyordum. Bu seyahatte keşfettiğim yoga bu konuda çok yardımcı oldu. Lipid, glisit, protein oranlarına çoklukla kulak asmadım. Beslenmemin ana maddesi beyaz pirinç, daha vitaminli olan kırmızı pirinci bulamamıştım ile kurutulmuş patates oldu. Onlara konserve sığır eti veya kutuda balıkla konserve veya kurutulmuş sebze, bezelye, yeşil fasulye, havuç, bazen de kuşkonmaz ilave ediyordum. Kurutulmuş ürünler Fransa'dan Profesör Griffon'unkilerle İngiltere'den Bachelor's Foods'un ürünleriydi. Oldukça önemli miktarda şekerli, günde bir kutu hatta bazen daha fazla İngiliz Marvel marka süt tozu tükettim. Muntazaman günde iki öğün sıcak yemek yiyor artı yulaf ezmesi yani müsli ve konsantre sütle bir sabah kahvaltısı ile 2-3 kere ovomaltin içiyordum. Gece boyunca iki küçük sandviçle yediğim olurdu, yani her şeyden biraz vardı. Baharatlar, curry, ashars, nok mam, Çin işi soya sosu, birkaç füme istiridye, midye konserveleri, karides, somon ezmelerinin kavanozları vesaire. Genelde 8 ay iyi ama iştah açıcı şeyler tükenince son 2 ay daha az beslendim. Plymouth'tan çıkışta 63 kilo geliyordum. Yolun sonunda ödemsiz olarak 65 kilo oldum. Normal kilom aslında 66 ile 67'dir. Alışılagelen kilomun çok altındaki bu yola çıkış kilosu herhalde hazırlıklar esnasındaki yorgunluk ve sinir gerginliğinden olmalı. Ümit burnundan biraz sonra net bir düşüşteydim ama terk etmeyi düşünecek noktada değil. Yorgun, daha da zayıflamış, bitkin. Horn'a kadar gelebilmeye şüpheyle bakıyordum. Gelsem bile ondan sonra Atlantik'te bitkin bir hayvan gibi sürüneceğimi düşünüyordum. 26. ayrımın sonu. Sayfa 254.